Ayrım 12. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri. 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 167. Proje 2. Türk Ulus Devlet, Millet Projesi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir. Atatürk. Dünyanın çok hızlı bir şekilde değiştiği 19. yüzyılda Balkanlarda doğan Atatürk, gelecek yüzyılın ulus devletler çağı olacağını daha Harp Akademisi'nde öğrenciyken görmüştür. 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik ve milli egemenlik gibi kavramların Avrupa'da ulusallaşmayı başlattığını anlayan Atatürk, çok uluslu monarşilerin daha fazla ayakta kalamayacaklarını görerek ulus devlet modeline kafa yormaya başlamıştır. Örneğin 1903 yılında Selanik'te 15 numaralı not defterine 1870-71 yılları arasındaki Alman-Fransız Savaşı hakkında bazı notlar almış ve Prusya İmparatorluğundan Alman ulus devletine geçiş sürecini anlatmıştır. Alman-Fransız Savaşı Alman Milli Birliği'nin oluşmasını sağlamıştır. Atatürk'ün not defterinde anlattığı bu konu, o günün Avrupa'sının çok ileri bir ulusallaşma adımının ulus devlet modelinin anlatımıdır. İnan Atatürk'ün not defterleri sayfa 72-73. Atatürk, ulus devlet modeline kafa yorarken daha sadece 22 yaşında gencecik bir delikanlıdır. Avrupa'daki uluslaşma hareketlerini yakından takip eden genç Atatürk, daha 1905 yılında çevresindekilere Osmanlı'nın parçalanmakta olduğunu ve yıkılmak üzere olan bu imparatorluktan yeni bir Türk devleti çıkarmak gerektiğini söylemiştir. 1905'te 24 yaşında genç bir kurmay subayı olarak ilk görev yeri Şam'a giderken Beyrut'ta arkadaşlarına "Dava yıkılmak üzere olan imparatorluktan önce bir Türk devleti çıkarmaktır." demiştir. Ali Fuat Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, İstanbul, T.Y. sayfa 129. Atatürk, Osmanlı'nın emperyalist bir kuşatmayla çevrildiğini görmüş ve imparatorluğun yaşadığı asırlık sorunlarla bu kuşatmayı yarmasının imkansız olduğunu anlamıştır. Ona göre Osmanlı Devleti, gözü dönmüş emperyalist devletlerin kanla, ateşle onu tasfiye etmelerine fırsat vermeden, bunu mantıklı bir plan dahilinde kendisi gerçekleştirmelidir. Ona göre en mantıklı plan, Anadolu merkezli bir Türk devleti kurmak için mücadele etmektir. Ali Fuat Cebesoy anılarında Atatürk'ün Misak-ı Milli'nin esaslarını 1907'de belirlediğini şöyle anlatmıştır. Mustafa Kemal, Misak-ı Milli'nin esaslarını 1907'de belirlemiş, yurdunu tehlikeden kurtarmak için ne gibi çareler düşünüp bulduğunu yürekli biçimde ortaya koymuştur. Ben sevgili arkadaşımın düşüncelerini daha Karaferiye'deyken dinledim. Mustafa Kemal ilk çare olarak şöyle düşünüyordu. Meşrutiyet, köhneleşmiş ve düzenini yitirmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun gövdesi üzerinde değil, aksine Türk çoğunluğun yaşadığı kısım üzerinde oturtulmalı. Düşmanlarının yani büyük devletlerin yapacağı bir ayıklama yerine devrim yönetimi kendi başına bir Türk devleti kurmalıdır. Adı geçen eser sayfa 135-136. Görüldüğü gibi Atatürk'ün kafasında daha 1907 yılında bir ulus devlet projesi vardır. Bu projeye göre Doğu ve Batı Trakya bizde kalacak, Edirne'nin kuzey sınırları Bulgaristan aleyhinde düzenlenecektir. Kıyılarımıza yakın adalar Türkiye'ye ait olacak, diğerleri Yunanistan'a verilecektir. Türkiye'deki Rum, Bulgar ve Sırplar dışarıdaki Türklerle mübadele edilecektir. Güney sınırı Hatay, Halep ve Musul'u kapsayacak, diğer yerler Araplara bırakılacaktır. Adı geçen eser sayfa 135-139. Atatürk'ün Halep üzerindeki iddiası halkının dörtte üçünün Türk olduğu inancından kaynaklanmaktadır. Mustafa Onar, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yazışmaları, Cilt 1, Ankara 1995, sayfa 11. Atatürk böyle bir tasfiye fikrinin ileriyi göremeyenlerce hoş karşılanmayacağını da tahmin ederek şöyle demiştir. Biliyorum, ileriyi görmek istemeyenler imparatorluktan toprak önerisi yapılmasını hoş karşılamayacaklar, hatta bizi ihanetle itham edecekler olacaktır. Cebesoy adı geçen eser 139. İkinci Meşrutiyet sonrasında eğer Atatürk'ün bu Türk Ulus Devlet projesi hayata geçirilmiş olsaydı, belki de Balkan felaketi yaşanmayacak, Sarıkamış dağlarında, Yemen çöllerinde ve Anadolu yaylasında on binlerce Türk evladı şehit olmayacak ve tarih çok daha başka türlü yazılacaktı. Atatürk, bütün akıllı projeleri gibi Türk Ulus Devlet Projesi'ni de Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimi ve değişimi çok iyi görerek geliştirmiştir. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında Avrupa'daki, Balkanlar'daki, Kuzey Afrika'daki ve Arap Yarımadası'ndaki topraklarını kaybetmesini, devletin çok uluslu yapısında büyük bir darbe vurmuştur. Özellikle Balkanların kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti'ndeki gayrimüslim nüfusta büyük bir azalma görülmüştür. Balkan Savaşı'ndan sonra Balkan Türklerine yapılan baskılar, işkenceler ve katliamlar ve bunun sonucunda binlerce Türk'ün Bulgar zulmünden kaçarak Anadolu'ya sığınmasıyla Anadolu'daki Türk nüfusunu arttırmıştır. Bir taraftan Türklerin yaşadıkları sıkıntılar, diğer taraftan Avrupa'da Türkoloji konusunda yapılan araştırmalar, çok geçmeden Türkçülük akımının doğmasına ve Osmanlı'nın son dönemlerine damgasını vuran İttihat ve Terakki Partisi'nin temel ideolojilerinden biri haline gelmesine yol açmıştır. Azerbaycan'da Hüseyinzade Ali Turan, Türkiye'de Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp gibi aydınların çabalarıyla asırlardır dışlanmış olan Türklük ve Türkler yeniden hatırlanmıştır. Meşrutiyet yıllarında Osmanlı'da çok ciddi Türkçülük tartışmaları yapılmış, İttihat ve Terakki Partisi kendisini Türkçü bir zeminde tanımlamıştır. Ancak bütün bu gelişmeler çökmekte olan Osmanlı Devleti'nin bir ulus devlete evrilmesini sağlayacak güce ulaşamamıştır. Başta Enver Paşa olmak üzere İttihatçılar Türkçülüğü Atatürk'ün anladığı gibi Anadolu merkezli bir Türk ulus devletinin temel ideolojisi olarak değil de başta Rusya olmak üzere dünyadaki Türkleri bir araya getirecek bir Turan İmparatorluğu kurma hayali olarak görmüşlerdir. Bu nedenle de İttihatçılar Türkçülükten çok Türkçülükle beslenen Turancılığa yönelmişlerdir. Önce Çanakkale Savaşı'ndan daha sonra da Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'daki Müslüman etnik unsurların Türk, Kürt, Laz, Çerkez gibi el ele vererek hep birlikte Hristiyan düşmanlara karşı Anadolu'yu savunmaları, Anadolu'daki Müslüman unsurların Atatürk'ün ifadesiyle anasır-ı İslam, milletleşme sürecini hızlandırmıştır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında meclisi âlimizi oluşturan insanlar yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir fakat hepsinden oluşan anasır-ı İslamiyedir diyerek vatanlarını kurtarmak için savaşan bütün Müslüman etnik unsurları bir millet olarak adlandırmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ise Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda katkısı olan herkesi Türk milleti diye tanımlamıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalciler Hristiyan, işgale uğrayan ve vatanını savunmak durumunda olanlar ise Müslüman olduğundan Atatürk milleti anasır-ı İslam diyerek din ekseninde tanımlamak zorunda kalmıştır. Fakat Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk Ulus Devlet Projesi kapsamında Türkiye'deki Türk, Laz, Çerkez gibi bütün unsurları etnik yapılarına ve dinlerine bakmaksızın Türk milleti olarak adlandırmıştır. Çağdaş bir devletin milleti tanımlarken dine ve etnik yapıya göre bir tanım yapması son derece gerici ve faşizan bir yaklaşım olacağından Atatürk de milleti tanımlarken dine ve ırka göre değil de ortak geçmişe, ortak dile, ortak kadere, ortak kültüre vurgu yapmıştır. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir şeklinde ifade etmiştir. Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 2. Kitap, İstanbul 2011, sayfa 259. Atatürk'ün milleti böyle tanımladığı 1920'lerde ve 1930'larda Avrupa'da birçok ülkede milletin etnik ve dinsel olarak tanımlandığı da göz ardı edilmemelidir. Atatürk'ün kafasında Türk Ulus Devlet Projesi çok uzun bir zamanda şekillenmiştir. Okudukları dışında özellikle bazı yaşadıkları bu projeyi geliştirmesinde çok etkili olmuştur. Örneğin 1906 yılında Şam'da kurmay yüzbaşı iken bir gün garnizonda kavga eden biri Türk diğeri Arap kökenli iki eri karşısına alan bir nöbetçi subayın kimin haksız olduğunu araştırmadan "Sen kim oluyorsun da kavmi Necip'ten birine hakaret ediyorsun?" diye Türk erini suçlayıp aşağılaması ve Belgrad istasyonunda başında fes bulunan arkadaşı Yüzbaşı Selahaddin'le dalga geçilmesi, Atatürk'te imparatorluk içindeki üstün kavim anlayışına ve bu anlayışın sonucu olarak Türklerin itilip kakılmalarına karşı büyük bir tepki doğurmuş ve onun Türklük duygularını kamçılamıştır. Batı'nın Türkleri barbar diyerek aşağılaması ve Osmanlı'nın Türkleri yönetimden dışlayıp merkezden çevreye iletmesi, Atatürk'ün Türk Ulus Devlet Projesi'ni geliştirmesinde etkili olan temel nedenlerdir. Dönme, devşirme, hanedan soylu saltanatından halkın saltanatına. Atatürk bir Osmanlı paşası olarak Osmanlı'da Türklerin nasıl dışlandıklarını, hatta her fırsatta aşağılandıklarını çok iyi görmüş ve ilk fırsatta bu duruma son vermenin hesaplarını yapmıştır. Atatürk'ün kafasında Türk ulus devlet projesinin biçimlenmesinde Osmanlı'nın Türkleri dışlayan millet sisteminin çok büyük bir etkisi vardır. Şu sözler Atatürk'e aittir. Osmanlı halkı içindeki Türk milleti de tamamen esir duruma getirilmişti. Bu sonuç, arz ettiğim gibi milletin kendi iradesine ve kendi hakimiyetine sahip bulunmamasından ve bu irade ve hakimiyetin şunun bunun elinde olmasından kaynaklanıyordu. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 2 Ankara 1997 sayfa 103-105 sadeleştirilmiştir. Atatürk, Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması ile ilgili kanunun kabulünden sonra şöyle demiştir. Sarayların içinde Türk'ten farklı unsurlara dayanarak, düşmanlarla ittifak ederek, Anadolu'nun Türklüğün aleyhinde yürüyen çürümüş gölge adamların Türk vatanından kovulması, düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir harekettir. Koca Türk adı geçen eser sayfa 63. Atatürk'e göre Osmanlı İmparatorluğu izlediği fetih siyaseti sonunda zamanla fethettiği yerleri korumakta güçlük çekmiş, buralarda yaşamakta olan farklı din, dil ve geleneklere sahip milletlere bütün bu farklılıklarını koruyabilecekleri istisnalar, imtiyazlar verdikten sonra Türkleri de bunlara muhafız yapmıştı. Atatürk, Türklerin imparatorlukta askerlikten başka bir şeyle uğraşmadıklarını, oysa diğer milletlerin çalışarak zenginleştiklerini ve sonuçta Türklerin kendi ana yurtlarında başkalarına muhtaç duruma düştüklerini belirtmiştir. Şu sözler Atatürk'e aittir. Bu itibarla millet, asli unsur Türkler, kendi evinde, kendi yurdunda, kendi hayatını devam ettirmek için çalışmaktan tamamen mahrum bir halde bulunuyordu. Bu padişahlar milleti böyle diyar diyar dolaştırmakla, onlara kendi yurtlarını düşünmeye müsaade etmemekle de yetinmiyorlardı. Belki fetih dairesi içine gelen halkı memnun edebilmek için asli unsurun hukukundan hayat kaynağı ve ekonomisinden birçok şeyleri lütuf olarak, ihsan olarak, hediye olarak onlara bahşediyorlardı. Mesela Fatih zamanında Cenevizlilere ve Portekizlilere verilen imtiyazlar, ile açılan yol kendisinden sonra daima genişlemiştir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 106. Atatürk bu değerlendirmelerinde çok haklıdır. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu yabancı unsurlara verdiği hakları hiçbir zaman kurucu unsur Türklere vermemiştir. Hatta o meşhur hoşgörüsünden de sadece gayrimüslim yabancılar unsurları yararlandırmıştır. Hiçbir zaman Müslüman yerli unsurlar Osmanlı hoşgörüsünden yararlanamamıştır. Osmanlı Devleti, imparatorluk olması ve bu imparatorluğu ayakta tutabilmesi nedeni ve gereğiyle elbette kendini kuran topluluklara hoşgörülü davranacaktı. Her topluluk kendi dininin gereğini yerine getirmede özgür bırakılmıştı. Ama Müslüman olan Türkler özgür müydüler? Ramazanlarda oruç yedi diye az mı insan hapse atılmıştı? Akarsu adı geçen eser sayfa 269. Atatürk aynı konuşmasında Osmanlı'nın asıl unsuru Türklerin kılıçla fetih yaparak toprak aldıklarını, alınan bu topraklarda yaşayan yabancılarınsa sabana sarılarak çalıştıklarını belirtmiş ve şöyle devam etmiştir. Arkadaşlar, kılıçla fetih yapanlar, savanla fetih yapanlara mağlup olmaya ve sonunda mevkilerini terk etmeye mecburdurlar. Nitekim Osmanlı saltanatı da böyle olmuştur. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sabanlarına yapışmışlar, varlıklarını korumuşlar, güçlenmişler. Bizim milletimiz de böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş ve kendi ana yurdunda çalışmamış olmasından dolayı bir gün onlara mağlup olmuştur. Atatürk, Osmanlı'da asıl unsur Türklerin içine düştüğü bu durumdan Osmanlı yönetim biçimini sorumlu tutmuştur. Efendiler, milletin içine düştüğü bu hazin halin, bu sefaletin nedenini arayacak olursak doğrudan doğruya devlet mefhumunda buluyoruz. Biliyoruz ki Osmanlı Devleti saltanatı şahsiye ve son 5-10 sene süresince de saltanat-ı meşrute esasına olarak yönetilmiştir. Arkadaşlar, saltanat-ı şahsiyede her konuda padişahların arzusu, iradesi ve emeli hakimdir. Söz konusu olan yalnız odur. Milletin emelleri, arzuları, ihtiyaçları söz konusu değildi. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 106-108. Atatürk, Osmanlı tarihinin bir milletin değil bir hanedanın tarihi olduğunu şöyle ifade etmiştir. Efendiler, Osmanlı tarihini incelersek görürüz ki bu bir milletin tarihi değildir. Milletimizin geçmişteki halini ifade eden bir şey değildir. belki milletin ve milletin başına geçen bir takım insanların hayatlarına, ihtiraslarına, teşebbüslerine ait bir hikayedir. İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir İzmit konuşmaları sayfa 27. İşte Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra düşünceden uygulamaya geçirdiği Türk Ulus Devlet Projesi sayesinde hem 600 yıldır devam eden hanedan egemenliğindeki sultan halife monarşik yapıya, hem de merkeze yerleşmiş olan dönme devşirme soylu egemenliğindeki çok uluslu yapıya son vererek bir ulus devlet oluşturmuştur. Böylece yüzyıllardır çevreye itilmiş olan Türkleri yeniden merkeze taşıyarak bu ulus devletin odağına yerleştirmiştir. 30 Ağustos 1923'te Büyük Taarruz'un birinci yıl dönümünde Dumlupınar'da yaptığı konuşmada şöyle demiştir. Milletimizin uzun yüzyıllardan beri hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde onların baskı ve ezinci altında ne kadar ezildiğini, onların hırslarını tatmin yolunda ne kadar büyük felaketlere ve zararlara uğradığını düşünürsek, milletimizin hakimiyeti eline almış olması olayının büyük azamet ve ehemmiyeti gözlerimizin önünde belirir. Saraylarının içinde Türk'ten başka öğelere dayanarak, düşmanla birleşerek Anadolu'nun, Türklüğün aleyhine yürüyen, çürümüş gölge adamların Türk yurdundan kovulması, düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir devrimdir. Atatürk, Osmanlı'nın monarşik teokratik karakterli kişi idaresine son vererek, laik karakterli halk idaresini kurmuştur. Şu sözler Atatürk'e aittir. Osmanlı tarihi baştan sona hakanların, padişahların, kısacası kişilerin, bir parçada mutlu azınlıkların davranışlarını ve girişimlerini sayıp döken bir destandan başka bir şey değildir. Osmanlı Devleti'ni ve Osmanlı Devleti gibi pek çok devleti kurmuş olan Türk ulusu yok olmamıştır. İçten ve dıştan gelen tiksindirici vuruşla birdenbire uyanmış, silkinmiş, birleşip kaynaşarak ortaya atılmıştır. İşte ulusumuz bu silkiniş gününden başlayarak bu ulusal yaşayış dönemine girmiştir. Halk egemenliği dönemi böyle başlamıştır. Artık hükümetle ulus arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet ulustur, ulus hükümettir. Artık hükümet ve hükümetin üyeleri kendilerinin ulustan ayrı olmadıklarını ve ulusun efendi olduğunu tam olarak anlamışlardır. Atatürk, Türkiye'nin asıl sahibi olan köylünün, bir anlamda köylü olmaya zorlanan Türklerin, Osmanlı döneminde ezildiğini, dışlandığını belirterek bundan sonra köylüye milletin efendisi gibi davranılacağını ifade etmiştir. Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını hemen birlikte verelim. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, saadet ve servete hak kazanmış ve layık olan köylüdür. Efendiler, diyebilirim ki bugünkü felaket ve yoksulluğun tek sebebi bu gerçeği görememiş olmamızdır. Gerçekten 7 asırdan beri dünyanın çeşitli taraflarına sevk ederek kanlarını akıttığımız, kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve 7 asırdan beri emeklerini ellerinden alıp israf ettiğimiz ve buna karşılık daima küçük ve hor görerek mukabele ettiğimiz ve bunca fedakarlık ve ihsanlarına karşı nankörlük, küstahlık, zorbalıkla uşak derecesine indirmek istediğimiz bu gerçek sahibin huzurunda tam bir utanç ve saygı ile yerimizi alalım. Koca Türk, Atatürk'ün fikir ve düşünceleri, sayfa 316-317. Atatürk, Türk halkına, Anadolu köylüsüne hayrandır. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Amasya'da kendisini coşkuyla karşılayan halk kitlesini gördüğünde hissettiği duyguları gazeteci Ruşen Eşref'e şöyle anlatmıştır. Bak kardeşim, böyle ulustan nasıl ayrılırsın? Bu yırtık pırtık giysilerin içinde perişan gördüğün insanlar yok mu? Onlarda öyle yürek, öyle cevher vardır ki olmaz şey. Çanakkale'yi kurtaran bunlardır. Kafkas'ta, Galicia'da, şurada burada aslanlar gibi çarpışan, yokluğa aldırmayan bunlardır. Şimdi bu adamların düzeyini toplumsal bakımdan yükseltmek herhangi bir mevki hırsından daha iyi değil midir? Bu insani çabaların yanında siyasi kavgalar bayağı kalır, değil mi ya? Siyasi kavgaların çoğu boş ve yararsızdır ama toplumsal çalışma her zaman için verimlidir. Bizim aydınlarımız buna çalışmalı. Neden Anadolu'ya gelip uğramazlar? Neden ulusla doğrudan doğruya ilişki kurmazlar? Ülkeyi gezmeli, ulusu tanımalı, eksiği nedir görüp göstermeli. Ulusu sevmek böyle olur. Yoksa sözde sevgi yarar getirmez. Ozan Kaya, Adı Geçen Eser, sayfa 105. Atatürk gerçekten de dediğini yapmış, Osmanlı döneminde dışlanan köylüyü, Türkleri, kısacası gerçek halkı yüzyıllar sonra yeniden iktidar yapmıştır. Atatürk bu durumu Osmanoğulları zorla Türk ulusunun egemenlik ve saltanatına el koymuşlardı. Ve bu baskıcı egemenliklerini 600 yıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi de Türk ulusu bu saldırganların hadlerini bildirerek egemenlik ve saltanatını baş kaldırarak kendi eline eylemli olarak almış bulunuyor diye ifade etmiştir. Osmanlı döneminde sadece belli bir hanedandan gelen sultanlar, padişahlar ve onların sözünden çıkmayan Hristiyan, Yahudi kökenli dönme devşirme unsurlar devlet yönetiminde görev alabilirken, Cumhuriyet döneminde belli bir hanedana mensup olmayan sıradan fakir halk çocukları dinine, etnik kökenine ve sosyal statüsüne bakılmaksızın devlet yönetiminde görev alabilmiştir. Cumhuriyet tarihinde Atatürk dahil devletin en üst kademesine kadar yükselen devlet adamlarının, cumhurbaşkanlarının, başbakanların baba mesleklerine bakıldığında Cumhuriyet'in gerçekten halkçı bir düzen kurduğu çok açık bir şekilde görülecektir. Cumhurbaşkanı başbakan, babası baba mesleği. Atatürk, Ali Rıza Bey, gümrük memuru, kereste tüccarı. İsmet İnönü, Hacı Reşit Bey, zabıt katibi. Celal Bayar, Abdullah Fehmi Efendi, müftü. Cemal Gürsel, Abeydin Bey, asker. Cevdet Sunay, Sabri Bey, tabur imamı. Fahri Korutürk, Osman Sabit Bey, kale muhafızı. Kenan Evren, Hayrullah Bey, hoca, müftü. Şükrü Saraçoğlu, Mehmet Vefik, Saraç. Hasan Saka, Yunus Efendi, hafız. Şemsettin Günaltay, İbrahim Efendi, müderris. Adnan Menderes, İbrahim Ethem, çiftçi. Hayri Ürgüplü, Hayri Efendi, nazır. Süleyman Demirel, Yahya Demirel, çiftçi. Turgut Özal, Mehmet Sıddık, bankacı. Necmettin Erbakan, Mehmet Sabri, hakim. Abdullah Gül, Ahmet Hamdi, demirci. Recep Tayyip Erdoğan, Ahmer Bey, kıyı kaptanı. Bu liste Atatürk'ü tepeden inmeci, Jacoben, Cumhuriyeti elitist, seçkinci ve halktan uzak göstermek isteyen Yobaz-Liboş ittifakının çarpıtmasını gözler önüne sermektedir. Yakın zamanlarda Abdullah Gül için ilk dindar cumhurbaşkanı, Tayyip Erdoğan için de halkın içinden gelen ilk başbakan gibi adlandırmalar yapılarak sanki Atatürk ve sonrasındaki cumhurbaşkanlarının ve başbakanların üst tabakadan, zengin sınıftan gelen elitist, halktan uzak kişiler olduğu izlenimi yaratılmak istenmiştir. Bu şekilde kamuoyu apaçık bir şekilde kandırılmıştır. Gümrük memuru, kereste tüccarı Ali Rıza Efendi'nin oğlu Atatürk mü elitisttir, üst tabakadandır? Zabıt katibi Hacı Reşit Bey'in oğlu İsmet İnönü mü elitisttir, üst tabakadandır? Müftü Abdullah Fehmi Efendi'nin oğlu Celal Bayar mı elitisttir, üst tabakadandır? Hafız Yunus Efendi'nin oğlu Hasan Saka mı elitisttir, üst tabakadandır? İlk dindar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise eğer Kur'an'ın tefsir ve tercümesini yaptıran, sağlam hadis kaynaklarını Türkçe'ye çevirten Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk dindar değil miydi? Fırsat buldukça namaz kılan İsmet İnönü dindar değil miydi? Kurtuluş Savaşı'nın galip hocası Celal Bayar dindar değil midir? Uzatmayalım. Yukarıdaki listede çok açık bir şekilde görüldüğü gibi Atatürk, herkesin kanun karşısında eşit hak ve imkanlara sahip olduğu, kimsenin dinine, cinsine, etnik kökenine, mesleğine bakılmaksızın herkesin eğitimi, çalışması ve yetenekleri doğrultusunda yükselebildiği bir sistem kurmuştur. Dönme, devşirme, hanedan soylu unsurların yerine sıradan halkın egemen olduğu bir sistem. Etnik köken değil, aidiyet duygusu. Atatürk, üniter milli devlet biçimini seçmiştir. Bu tek devlet, tek millet, tek egemenlik, birlikte kalkınma ve birlikte çağdaşlaşma demektir. Özakman, Cumhuriyet, 2. kitap, sayfa 670, dipnot 20. Bu sistemin temelinde millet olma bilinci ve aidiyet duygusu vardır. Atatürk'ün kafasında hiçbir zaman federatif sistem yoktur. Atatürk'ün bir ara Türkiye-Suriye arasında bir konfederasyondan söz etmiştir. Bu durumunun nedeni iki ülke halkının tarihsel, kültürel yakınlığı ve kader birliğidir. O, federatif sistemin Osmanlı'yı nasıl yavaş yavaş yıkıma götürdüğünü çok iyi görmüştür. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında Kürtlere özerklik vaat ettiği kocaman bir cumhuriyet tarihi yalanıdır. Özakman adı geçen eser 292. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında zaman zaman Kürt özerkliğinden, daha doğrusu Doğu bölgeleri için bir çeşit özerk yönetimden söz etmiş olması tamamen Kurtuluş Savaşı'nın kendine özgü koşulları ile ilgilidir. Ayrıca Kürtlerin çoğunlukta olduğu Güneydoğu'nun kendi başına ayakta durması için ne yeterli kaynağı ne de yeterli tarihi tecrübesi vardır. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Kürtler arasında okuma yazma oranı %0,1 bile değildir. Yani Atatürk Kürtlere yönelik özerklik verse bile Kürtler bunu yürütecek durumda değildir. Özakman adı geçen eser 670 dipnot 20. Atatürk, Kürtlerin gerçek kurtuluşunun Türkiye'den ayrı özerk bir yapıya kavuşmalarıyla değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları olmalarıyla mümkün olacağını görmüştür. Bu nedenle tarih boyunca Kürtleri sömüren emperyalizm destekli aşiret, tarikat ve cemaat yapılanmasına savaş açmış, bölge halkını eğitip biçimlendirerek ve onlara toprak dağıtarak onları ağanın, şeyhin, şıhın kulları olmaktan kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti'nin başı dik, onurlu yurttaşları yapmak için politikalar geliştirmiştir. Turgut Özakman'ın dediği gibi, kurtuluş birlik olmaktı. Bütün kara ve demir yolları, Atatürk Barajı, elektrik, köprüler, hastaneler, okullar, kitaplıklar, üniversiteler, havaalanları, TV'ler, halk evleri, kızlarımızın okumaları, meslek sahibi olmaları, çapulculuk alışkanlığının sona ermesi gibi gelişmeler, birlikteliğin, cumhuriyetin ürünleridir. Bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu Güneydoğulu yurttaşlarımız bilir. Adı geçen eser sayfa 671. Atatürk sadece dönme, devşirme, hanedan soyluların yönetimine teslim edilmiş Türkiye'den sıradan halkın kendi kendini yönettiği bir Türkiye yaratmıştır. Türk sözcüğü hem %85 çoğunluğu oluşturan ve devleti kuran öncülerin etnik adıyken hem de Atatürk'ün Türk Ulus Devlet Projesi kapsamında ülkedeki tüm etnik unsurları temsil eden resmi üst kimliğin yani milletin ortak adıdır. Bu nedenle Atatürk'ün Türk Ulus Devlet Projesi'nde Türk milleti ırka ve dine dayanmaz. Bazılarının iddia ettiği gibi Türk sözcüğü sonradan icat edilmiş, Osmanlı döneminde ve öncesinde kullanılmayan bir sözcük de değildir. Anadolu 14. yüzyıldan beri Türkiye diye adlandırılmış, batılı tarih kitaplarında Osmanlılardan Türkler diye söz edilmiştir. Gerçi Osmanlı'nın Türklüğü tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir Türk futbol takımının Türklüğü kadar olsa da batıdaki algı bu yöndedir. Anayasada Türk kavramı ırkı belirtmek için değil, vatandaşlık bağını, milletin adını belirtmek için şu şekilde kullanılmıştır. Madde 88. Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın Türk ıtlak olunur denir. Yücel Karlıklı, Türk Devrimi'nin Temel Belgeleri İstanbul 2010 sayfa 43. Görüldüğü gibi anayasa dinsel ve etnik farklılıkları kabul etmiş, ancak Türk milleti tanımında bu farklılıkları dikkate almayarak Türkiye ahalisinin tamamını Türk diye tanımlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken çok farklı etnik kökenlerden gelen milletvekillerinden oluşan mecliste üst kimlik olarak Türk adının kullanılmasına itiraz eden olmamıştır. Çünkü Cumhuriyet alt kimliklere bir kısıtlama getirmemiştir. Bir millet olabilmek için üst kimliğe vurgu yapılmış, alt kimliklerin üst kimliğin yerine geçmemesine dikkat edilmiştir ve bilindiği gibi Türkiye'de yakın zamanlara kadar kimse kimsenin alt kimliğini merak etmemiş, kimse kimseyi alt kimliğinden dolayı küçük görmemiştir. Nitekim Türkiye'de çok farklı alt kimliklerden insanlar devletin en tepesine kadar çıkabilmiştir. Mecliste 9 Mart 1924 tarihinde yeni anayasa 1924 anayasası görüşülürken kavrayıcı Türk üst kimliği de tartışılmıştır. Bu tartışmalar dikkatle incelenecek olursa, genç cumhuriyetin nasıl bir millet tanımı yapmak istediği çok iyi anlaşılacaktır. Örneğin bu tartışmalar sırasında Hamdullah Supi Bey, Rumları ve Ermenileri işaret ederek, "Bunlara da mı Türk diyeceğiz?" diye sormuştur. Hamdullah Supi Tanrı Över, Türk Ocakları Başkanı'dır. Bunun üzerine bazı milletvekilleri Türkiye'deki azınlıklara Türkiye'li denmesini istemiştir. O tartışmalardan bir bölüm tutanaklara şöyle yansımıştır. Bunlara eğer Türklük sıfatı vermeyecek olursak ne diyeceğiz? Türkiye'li sesleri istirham ederim. Türkiye'li hiçbir zaman manayı müfit anlatır değildir. İkinci dönem tutanak dergisi cilt 8'e 1 sayfa 910. Bu tür öneriler tartışılmış ama dikkate alınmamıştır ve sonuçta Anadolu'daki bütün alt kimliklerin de Türk milleti tanımı içinde yer almasına karar verilmiştir. Bu nedenle Türk milleti bir ırkın değil, bir uyrukluğun, bir yurttaşlığın adıdır. Nitekim Lozan Antlaşması'nda yeni devletin uyrukları Türk olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Lozan Antlaşması'nda Fener Rum Patrikhanesi'nin yetkilerinin kısıtlanmasına karşılık Türkiye'deki gayrimüslimlere önemli ayrıcalıklar verilmiştir. Ancak Türkiye'nin 1926'da İsviçre Medeni Kanunu'nu kabul etmesinden sonra Türkiye'deki gayrimüslimler kendi istekleriyle Lozan'da elde ettikleri ayrıcalıklarından vazgeçerek Türk Medeni Kanunu'ndan yararlanmak istemiştir. Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, Çeviren Fethi Ülkü, 3. basım, Ankara 1995, sayfa 213, 214, 220. Örneğin, Ermeni toplumundan 900 seçkin kişi imzaladıkları dilekçe ile Gregorian Ermenilerinin Lozan Antlaşması'nın öngördüğü azınlık haklarından vazgeçtiklerini bildirmiştir. Adı geçen eser sayfa 220. 12. ayrımın sonu sayfa 182.